Ayrım 32.
Madame Marianne ve annemin deyişiyle Mariana, o ilk gelişinden sonra bir iki kere daha geldi. Daha sonra zaman zaman bazı Amerikalıları getirip evi gezdirdi. Sonuç birdenbire alınmadı. Bir yandan da annem kiralık apartman dairesi arıyordu. Ayrıca benim sen çalışma ben çalışayım laflarımı babamın da katkısıyla püskürttükten sonra yeniden öğretmenliğe başlamak için başvuru yapmıştı. Cevap bekliyordu. Görevlerine ara verip yeniden başlamak isteyen öğretmenlere uygulanan usul şuydu. Önce il emrine tayin ediliyorlardı. İlin Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmeni tayin edilmek istediği il merkezindeki okullardan önce ilçelerde öğretmene ihtiyacı olan bir okulda görevlendiriyordu. Öğretmen orada sıra bekleyecek, il merkezine yer açıldıktan sonra nakledilecekti. Annem yeniden öğretmen. Kısacası gelir meselemiz için gerekli girişimler yapılmıştı. Bir bekleme sürecinden sonra iki gelişme oldu. Birincisi Mariana'nın bizim evi gösterdiği Amerikalılardan birisinin, daha doğrusu eşinin ciddi bir kiracı adayı olduğunun anlaşılmasıydı. Amerikalı Ankara'daki Amerikan heyetlerinden birinde görevliydi. 50 yaşlarındaydı, ne iş yapıyordu bilmiyorum. Eşi bize yabancı değildi, Ermeni asıllıydı ve biraz Türkçe biliyordu. Evle asıl ilgilenen oydu. Evin kalorifersizliğini aldırmamıştı. Hatta anneme soba yakmanın kendine göre bir zevki olduğunu söylüyordu. Onun için bahçe önemliydi. Bizim bahçeyi de sevmişti. Pazarlık başladı, fiyatta anlaştılar. Fakat bir sorun vardı. Biz henüz taşınabileceğimiz bir ev bulamamıştık. Annem kiracı adayı hanımdan birkaç aylık süre istedi. O da peki dedi. Zaten o sırada Amerika'ya gidip gelmeleri gerekiyormuş. Dönüşlerinde biz kendimize ev bulursak operasyon tamamlanacaktı. İkinci gelişme annemin yeniden öğretmenlik dönemindeki ilk tayin yerinin belli olmasıydı. Bu Ankara'nın Keskin ilçesindeki bir ilkokuldu. Ankara ile Keskin'in arası o dönemde 2 saatlik bir yol. Gidince geceleri kalmak gerekiyordu. Ankara'ya en fazla hafta sonlarında gidip gelebilirdi. Ama annem bundan memnundu. Hemen hazırlığa girişti, babamla birlikte Keskin'e gitti. Kendine yanında kalabileceği bir aile buldu ve görevine başladı. O süre içinde evde bir yardımcı kadın vardı ama ona da nezaret etmek üzere akrabalar seferber oldu. Başta teyzemler olmak üzere annemin akrabalarından teyze kadar yakınımız olan Bediye teyze, Fatma teyze ve daha bazı teyzeler bizi yalnız bırakmadılar. Annem hafta sonları gelip durumu kendisi de kontrol ediyordu. Düzenimizde önemli bir aksaklık olmadı. Zaten bu bir geçici süreydi. Daha sonra annem ilk başvurusundaki dileği gereği Ankara'da Altındağ'daki bir okula tayin edilecekti.
19. Yeni hükümet, yeni icraat. Menderes'in sesi ve programı. Muhalefete hücum bol ama muhalefetin cevap hakkı yok. Hükümetin ekonomik hedefi. Devleti küçülteceğiz. Şeker ve sigara fiyatları ne kadar inebilir? Millete mal olmuş olmamış inkılaplar. Arapça ezana ilk adım. Ordudaki 6 Haziran operasyonu. Adnan Menderes hükümetinin programını okuyup güven oyu alması süreci güzel başladı, tartışmalı bitti. Günlerden 29 Mayıs'tı, seçimden 15 gün sonrası. Bir pazartesi günü, hava güzeldi. Ulus'taki meclis binasının etrafı bayram yeri gibiydi. Benim çocukluğumun havuzlu kırmızı balıklı meclis bahçesine hoparlörler konulmuştu. İçerideki görüşmeler dışarıya yansıtılıyordu. Hoparlörlerin etrafında meclis bahçesinde ve bahçeyle Ankara Palas arasındaki caddenin kaldırımlarında halk toplanmıştı. Çoğu DP yandaşıydı. Önce meclise arabasıyla gelen bakanları veya Ankara Palas'tan çıkıp yürüyen DP'li milletvekillerini alkışlamışlar, sonra hoparlörlerden gelen sesleri dinlemeye başlamışlardı. Ulus'taki ikinci meclis binasının dinleyici balkonu ve localarının alabileceği izleyici sayısı çok azdı. Oraya da kor diplomatik mensuplarıyla yüksek düzeydeki bürokratlardan başka ancak meclis yönetiminden davetiye alanlar girebiliyordu. Giremeyenler görüşmeleri bu şekilde dinleyebiliyorlardı. Meclis başkanı oturumu açtıktan sonra Adnan Menderes alkışlar arasında konuşmasına başladı. Bu alkışlara hoparlör başından da katılanlar oldu. Menderes'in sesi kendine özgü bir sesti. Radyo veya televizyon spikerliği için uygun sayılan bir ses tipi vardır. Genizle birlikte burundan da gelir gibidir. Nezleli ses derler. Biraz öyleydi. Kelimeleri, hecelerini yutmadan her hecenin hakkını vererek yavaş yavaş söylerdi. Telaffuzu çok iyiydi. Okuduğu hükümet programı 1950'den sonraki liberal ekonomi yanlısı hükümetlerin hepsinin tekrar edip duracağı iki klasik hedefi ilk defa ilan ediyordu. 1- Özel teşebbüsü büyütmek, 2- Devleti küçültmek.
Bunun için özel teşebbüs her türlü imkandan faydalanılarak teşvik edilecek, devletin harcamaları ise tasarruf yoluyla asgariye indirilecekti. İktisadi devlet kuruluşlarının çoğu özel sektöre devredilecekti. Bunun daha sonraki liberal çizgideki iktidarlar zamanında da tekrarını göreceğimiz sonucu şu olacaktı. Özel teşebbüs teşvik edilecekti. Her mahallede bir milyoner yaratma politikaları izlenecekti. Fakat devletin harcamaları azalmak şöyle dursun, o zamana kadarkinin çok daha üstüne çıkacaktı. Devlet teşebbüslerinin sayıları ve kapasiteleri ise özel sektöre devredilip azalacak denilirken hızla artacaktı. Programın siyasi bölümünde alınması düşünülen demokratik önlemler sıralanıyordu. Basın kanunundaki basın hürriyetini sınırlayan engellerin kaldırılması, bir genel af kanununun çıkarılması gibi. O arada da CHP iktidarının özellikle son dönemlerinin ne kadar demokrasisiz, hürriyetsiz, acımasız, vatandaşları ezen, perişan eden dönemler olduğundan söz ediliyordu. Din ve vicdan hürriyeti üzerinde özellikle duruluyordu. CHP bu açıdan da eleştiriliyordu. Yeni hükümetin diğer hürriyetlerle birlikte din ve vicdan hürriyeti önündeki sınırları kaldıracağı ilan ediliyordu. Devrimler konusunda ise şöyle bir ifade kullanılıyordu. Millete mal olmuş inkılaplarımız mahfuz kalacaktır, yani saklı kalacaktır. Bu tabii hemen şu yoruma yol açıyordu. Demek ki bazı inkılaplar millete mal olmamış sayılıyor. Onlar saklı tutulmayacak, yürürlükten kaldırılacak. Anlaşılıyordu ki laiklikle ilgili tutumlarında muhalefetteyken dikkatli davranan ve dini siyasete alet etmemeye özen gösteren DP yöneticileri, iktidara geçtikten sonra kendilerini o konuda daha serbest hissetmeye başlamışlardı. O zamanın Türkiye'sinde henüz MNP, MSP, Refah, Fazilet, Saadet, AKP çizgisinde bir siyasi parti yoktu. O yöndeki sesler zaman zaman Millet Partisi'nin içinden yükseliyordu. Fakat DP yöneticileri de o çizgide olanları pek ihmal etmiyordu. Onlara da hitap etmeyi siyasi hesaplarının gereği sayıyorlardı. Bunun somut örnekleri kısa bir süre sonra kendini göstermeye başlayacaktı. Başlangıç güzeldi. Programın görüşülmesi süreci güzel başladı demiştim. Güzellik kendini şöyle gösterdi. Programın okunmasından önce CHP'liler programı inceleyip eleştirilerini hazırlamak için süre istemişlerdi. Görüşmelerin iki gün sonraya ertelenmesini önermişlerdi. DP yöneticileri başlangıçta bu isteği reddetme eğilimindeydi. 1946 seçiminden sonraki Recep Peker hükümetinin programı okunurken kendilerinin yaptığı aynı isteği CHP'lilerin reddettiğini hatırlıyor ve hatırlatıyorlardı. Gerçi CHP'liler daha sonraki Saka ve Günaltay hükümetleri döneminde o tutumlarını değiştirmişlerdi. Program görüşmelerinin programın oluşumundan daha sonraki günlerde yapılmasını kabul etmişlerdi. Ama DP iktidarının meclis başkanlığı, Peker hükümeti zamanındaki o red olayını unutmamıştı. Onun karşılığını vermek ister gibiydi. Bu durum Adnan Menderes'in hükümet programını okumayı bitirmesinden sonra birdenbire değişti. Meclis başkanı kürsüden CHP Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu'nun görüşmelerin iki gün ertelenmesiyle ilgili önergesini okutur okutmaz DP yönetiminin önde gelen isimlerinden Samet Ağaoğlu söz aldı. CHP'lilerin önergesinin kabul edilmesini istedi. Bu herhalde Menderes'le de konuşulmuş bir tutum değişikliğiydi. İktidarın muhalefete karşı anlayış göstermesinin bir örneğiydi. DP'liler oylarını ona göre kullandılar. CHP önergesi kabul edildi. İki gün sonraki birleşimde program görüşmeleri başlayınca CHP adına Grup Başkan Vekili Faik Ahmet Barutçu kürsüye çıktı. Hükümet programını enine boyuna eleştirdi. Özellikle de programdaki CHP'nin iktidar dönemine yönelik suçlamalara cevap verdi. Meclis bahçesine o günde ilk günkü gibi hoparlörler konulmuştu. Halk Menderes'ten sonra bu defa da Barutçu'yu dinledi. Bu kitapta anılarından alıntılar yaptığın Faik Ahmet Barutçu sadece o dönemin değil, Türk parlamento tarihinin en güçlü hatiplerinden biriydi. Babamın hemşerisi ve arkadaşı olarak onu yakından tanımıştım. Gevrek kahkahasını atmak için sanki fırsat arardı. Kürsüye çıkınca aslan kesilirdi ama gene sempatik ve şakacı bir aslan. Kürsü konuşmalarını sonradan parlamento muhabirliğim sırasında çok izledim. Bazı DP'li milletvekilleri onun özellikle Karadeniz şivesine kürsüdeki hareketli haline sataşırlardı. Bundan hiç etkilenmezdi. Siz benim üslubuma ne karışıyorsunuz, söylediklerime kulak verin de bir şeyler öğrenin gibi cevaplar verip sözlerine devam ederdi. O gün de güzel bir konuşma yaptı. DP hükümetine eski iktidarla uğraşacağına kendi işine bakması tavsiyesinde bulundu. Görüşmeleri meclis dışındaki hoparlörlerden izleyenlerden Barutçu'yu da alkışlayanlar oldu. CHP Grup Başkan Vekilinin konuşması DP'lilerin büyük bir kısmını kızdırmıştı. Kürsüye çıkan DP'li hatipler CHP'nin iktidar dönemine, Bayar'ın, Menderes'in, Köprülü'nün, Koraltı'nın CHP'li olduğu dönemler de dahil tepeden tırnağa hücum ettiler. Bir başka muhalif konuşmacı Millet Partisi'nin meclise girebilen tek temsilcisi Osman Bölükbaşı'ydı. O da güçlü bir hatipti. Fransa'da matematik okumuş ama siyaseti asıl mesleği haline getirmişti. Sonraki yıllarda özellikleri daha da fazla tanınacaktı. Kürsüye belgelerle çıkardı, hazır cevaplığıyla ünlüydü. Hakkında şöyle bir rivayet vardı. Arada bir aşağıdan müdahale edilmesini teşvik edecek sözleri bile bile söylerdi. Olta atar gibi. Oltaya tutulan olursa kafasında hazır duran cevabı patlatırdı. Osman Bölükbaşı Millet Partisi adına hükümet programını eleştirdi. Ama o sırada CHP'nin iktidar dönemini de suçlamayı ihmal etmedi. Yeni hükümetten eski iktidar dönemiyle ilgili suç iddialarını soruşturma konusu yapmasını istedi. Konuşmasının özetinin özeti şuydu. Eskiler de kötü, yeniler de kötü. En iyisi Millet Partisi. Program üzerindeki görüşmeler o gün geç vakte kadar sürdü ama bitirilemedi. Bir gün sonrasına ertelendi. CHP'ye hücum yarışı. Bir gün sonrası 2 Haziran Cuma'ydı. O günkü görüşme saatleri söz sırasına giren DP'lilerin konuşmalarıyla geçti. DP'li yeni milletvekilleri seçim meydanlarından gelmişlerdi. Meclis kürsüsüne ilk çıkışlarıydı. DP yöneticilerine, meclisteki izleyicilere ve basına kendilerini göstermek istiyorlardı. Göremeyenleri de aynı zamanda meclis dışındaki hoparlörlerle seslerini işittireceklerdi. CHP'ye karşı ne kadar sert konuşurlarsa o kadar etkili olacaklarını düşünüyorlardı. Çoğu eski iktidara karşı çok ağır sözler kullanıyordu. Program üzerindeki görüşmeler böylece DP'lilerin CHP'ye hücum etme yarışı haline geldi. Yarışa katılanların sayısı 40'ı buldu. Muhalefetten ise ancak 3 kişi konuşabilmişti. Verilen yeterlik önergesi CHP'lilerin karşı görüşüne rağmen kabul edildi. Kürsüye Başbakan Adnan Menderes geldi. Barutçu'ya cevap vererek eski döneme hücumlarda bulundu. Son seçimde CHP'nin aldığı oylar için şöyle dedi. Bunlar idari tazyikle yani baskıyla, siyasi tazyikle, propaganda ve para tazyikiyle alınmış raylardır. Daha önceki meclislerin meşruluklarının fiili, DP'nin çoğunlukta olduğu meclisin meşruluğunun hakiki olduğunu söyledi. Barutçu'ya cevap hakkı yok. CHP adına Faik Ahmet Barutçu, Menderes'in CHP'ye hücumlarına cevap vermek için söz istedi. Bu iki açıdan hakkıydı. 1. Menderes, CHP'ye meclis iç tüzüğündeki cevap hakkını doğuracak şekilde sataşmıştı. 2. Gene iç tüzüğe göre her türlü görüşmede son söz hükümete değil, milletvekiline aitti. Toplantıyı idare eden Meclis Başkan Vekili Hulusi Köymen, iç tüzüğün o gereklerini aldırmadı. Dedi ki, yeterlik önergesi kabul edildiğine göre görüşmeler tamamlanmıştır. Bu olmayacak bir şeydi. Sataşmaya cevap verme hakkı yeterlik önergesiyle engellenemedi. Ama anlaşıldığına göre hoparlörlerden de dinlenen görüşmelerin muhalefet sözcüsünün değil başbakanın konuşmasıyla bitmesi istenmişti. Barutçu'nun anılarına göre bunun kararı Köymen tarafından değil, Bayar tarafından önceden alınmıştı. Barutçu'nun anlatımıyla şöyleydi. Celal Bayar meclise gelmişti, başkanın odasında karar vermişler. Yeterlik verilecek ve başbakan konuşacak, ondan sonra kimse konuşturulmayacak. Bu kararı sonradan riyaset merkezinde bulunan Hulusi Köymen, bizim eski parti il başkanı nasılsa ağzından kaçırdı. CHP'li milletvekilleri meclis başkan vekilinin bu kararını protesto etti. Hep birlikte ayağa kalkıp salonu terk ettiler. Böylece güzel bir hava içinde başlayan program görüşmeleri kötü bir hava içinde bitti. İki parti arasındaki demokrasi ve hukuk tartışmaları yeniden başladı. Yapılan güven oylamasında oylamaya katılmayan DP'li milletvekilleri de çoktu. DP listesinden seçilen 408 milletvekilinden oy kullananların sayısı 282 idi. Gerisi ya o gün meclise gelmemişti veya oylama sırasında dışarıdaydı. Muhalefet bunu DP'lilerin de büyük bir kısmı bu hükümete muhalif diye yorumladı. Oysa bunun başlıca nedeni acemilikti. DP'li milletvekillerinin çoğu meclisteki görevlerinin gereklerini yeni yeni öğreniyorlardı. Zamanla güven oylamasının önemini de öğreneceklerdi. Dün başka, bugün başka. Hükümetin güven oyu aldığı 2 Haziran 1950 gününden sonraki ilk kararlarına gelince, birincisi şeker fiyatlarının, ikincisi sigara fiyatlarının indirilmesiydi. Şeker ve sigara fiyatları DP'nin muhalefetteyken en çok sözünü ettiği konulardı. Savaş yıllarında hükümet bunları üzerlerine koyduğu vergilerle devlete gelir getirici birer unsur olarak kullanmıştı. Fiyatlar bu yüzden artmıştı. Ayrıca mal darlığı da vardı. Kara borsada fiyatlar zaman zaman daha da yükseliyordu. Bu durum savaştan sonra da devam etmişti. Şeker fiyatı o arada 5 liraya kadar çıkmıştı. DP'liler daha sonra bunu "şekeri bu millete 5 liraya yedirdiniz" diye sloganlaştırmışlardı. Gerçi şeker fiyatı sonradan gene CHP hükümetlerince yeniden belirlenmişti. Kesme şeker 2 liraya kadar indirilmişti. Ama muhalefetteki DP'liler geçmiş yılları hatırlatarak aynı sloganı kullanmaya devam etmişlerdi. Ayrıca 2 liralık şeker fiyatının da fahiş, yani aşırı derecede yüksek olduğunu öne sürmüşlerdi. Çünkü yaptıkları hesaba göre şekerin maliyeti 2 liralık kesme şekerde 68 kuruş, 172 kuruşluk toz şekerde 63 kuruştu. Demişlerdi ki, aradaki farkı vatandaştan almak insafsızlıktır. Sigara fiyatları için aynı politikayı izlemişlerdi. Cebinden çıkardığı 20 kuruşluk birinci sigarası için, "biz bunu size 5 kuruşa indireceğiz" diye ün kazanmıştı. İşte artık bu gibi sloganların gereğinin yerine getirilmesi zamanı gelmişti. DP hükümeti bunun için harekete geçti. Önce şeker fiyatlarını düşürdü fakat sadece %15 oranında. 200 kuruşluk kesme şeker 170 kuruşa satılacaktı. 172 kuruşluk toz şekere de aynı oranda yakın bir indirim uygulanacaktı. Hükümet yanlısı gazetelerde bunun izahı eski hesaplara sünger çekilerek şöyle yapılıyordu. Şekerin maliyeti her ne kadar 63-68 kuruş civarında ise de bunun üzerine konulan istihlak resmini, yani tüketim vergisini, birdenbire kaldırmak mümkün değildir. Çünkü şeker fiyatında yapılan her 1 kuruşluk indirim hazineyi 1 milyon lira vergi kaybına uğratmaktadır. Hükümet buna rağmen vatandaşın şekeri daha ucuza yemesi için elinden gelen fedakarlığı yapmış, 30 milyon liralık vergi kaybını göze almıştır. Sigara fiyatlarındaki indirim de Samet Ağaoğlu'nun yaptığı vaatler ölçüsünde olamadı. 20 kuruşluk birinci sigarasının fiyatı 5 kuruşa değil, ancak 15 kuruşa indirilebildi. Fiyatı yüksek olan öteki sigaralardaki zammın oranı daha düşük oldu. Orada da vergi kaybı gerekçesinden söz edildi. Tabii o zaman akla "peki o vaatleri yaparken vergi kaybı konusunu hiç düşünmediniz mi" sorusu geldi ama şuna artık yavaş yavaş alışılacaktı. Çok partili hayatta siyasi partilerin muhalefetteyken söyledikleri başka, iktidardayken başka olabiliyordu. Daha sonraları bunun Başbakan Süleyman Demirel tarafından daha kapsamlı hale getirilmiş şöyle bir özdeyişi de ortaya çıkacaktı. Dün dündür, bugün bugündür. Arapça ezana ilk adım. Ayrıca şu da görüldü. Bir parti bazen muhalefette hiç söylemediği, söylemeyi uygun bulmadı. Hala karşıymış gibi davrandığı bir işi iktidara gelir gelmez gündeme getirebiliyordu. Demokrat Parti bunun da örneğini verdi. Bu örnek Arapça ezan işiydi. Başbakan Adnan Menderes'in bu konudaki ilk demeci 5 Haziran'da Zafer Gazetesi'nde yayımlandı. Demecin danışıklı olduğu belliydi. Zafer'in başyazarı ve aynı zamanda DP milletvekili Mümtaz Faik Fenik Başbakan'a Arapça ezan konusunda ne düşündüğünü sormuştu. Menderes'in cevabı özetle şuydu. Her taassup, yani bağnazlık, cemiyet hayatı için zararlı neticeler doğurur. Vaktiyle zaruri gerilen bu tedbire, ezanın Türkçe okunması kuralına, artık ihtiyaç kalmadıktan sonra bunda ısrar bu sefer vicdan hürriyetine karşı bir taassup teşkil eder. Bunun anlamı ezanın Arapça okunmasına yeşil ışık yakmaktı. Demokrat Parti yetkilileri gerçi muhalefetteyken böyle bir niyetleri olduğunu ima yoluyla bile söylememişlerdi. Tam tersine meclisin dinleyici balkonuna dinleyici kartıyla gelmiş olan iki kişinin Arapça ezan okuması olayı karşısında bunu kınayan bir tavır takınmışlardı. İki kişi hakkında açılan soruşturma sırasında onlara dinleyici kartı verenin DP'li milletvekili İhsan Şerif Özgen olduğu ortaya çıkmıştı. Özgen onları meczup, yani deli diye nitelemişti. "Ben onların meczup olduğunu nereden bileyim, vatandaştır diye kart verdim" demişti. O zaman bu kadar mesafeli davranılan Arapça ezan işinin şimdi başbakanın demeciyle birdenbire benimsenmesi şaşırtıcıydı. Kaldı ki Celal Bayar'ın laiklik konusunda duyarlı davrandığı İnönü dahil herkes tarafından kabul ediliyordu. Bayar artık partisinin genel başkanı olmasa bile Demokrat Parti üzerindeki etkisini herhalde kaybetmemişti. DP hükümetinin hem de ayağının tozuyla bu konuyu gündeme getirmesine nasıl olmuş da göz yummuştu. Bu soruları soranlar CHP'de olduğu gibi DP'nin içinde de vardı. Ayrıca Başbakan Menderes, Mümtaz Faik Fenik'e verdiği demeçte hükümet programında kullandığı millete mal olmuş inkılaplar formülünü bir kere daha vurguluyordu. Şöyle, "Bu izahımın milletimize mal olmuş inkılaplarımızın tamamıyla korunacağı manası taşıdığını da ayrıca tafsiyle, yani ayrıntılarıyla anlatmaya lüzum görmemekteyim." Demek ki inkılapların millete mal olmuş olmamış diye ikiye ayrılmasının uygulaması bu ezan konusuyla başlayacaktı. Menderes o demeci bunun zeminini oluşturmak için vermişti. Demeç üzerinde yorumlar, tartışmalar yapılacak, bunlar değerlendirilecek ve münasip görülen bir zamanda harekete geçilecekti. Yorumlar ve tartışmalar hemen ertesi gün başladı ama o gün bu tartışmaları da aşan ani bir gelişme oldu. Orduda bir tasfiye ve bir söylenti. Bu orduda, o zaman silahlı kuvvetler adı yoktu, kuvvetlerin tümüne birden ordu denilirdi, yarım saat içinde başlatılıp bitirilen bir tasfiye hareketiydi. O yarım saat içinde Genelkurmay Başkanı değişti, Kara Kuvvetleri Komutanı onun yerine getirildi. Diğer kuvvet komutanları ve ordu müfettişleri, şimdiki adlarıyla ordu komutanları görevlerinden alındı. Tabii o yarım saatin öncesinde yoğun bir değerlendirme ve karar süreci vardı. Fakat ondan son dakikaya kadar kimsenin haberi olmamıştı. Operasyonu hazırlayan ilk üç kişi Cumhurbaşkanı Bayar Başbakan Menderes ve Milli Savunma Bakanı Refik Şevket İnce'ydi. Tabii onlara bilgi verip önerilerde bulunarak yardımcı olan sivil asker bazı kişiler daha vardı. Fakat kararı alanlar ve uygulayanlar onlardı. Bunun nedenleri üzerinde sonradan gazetelere de yansıyan şöyle bir söylenti çıktı. DP'nin seçimi kazanmasının ardından bazı komutanlar Cumhurbaşkanı İnönü'ye gitmişler, bir emriniz var mı paşam diye sormuşlar. Aralarında görev yerleri Ankara dışında bulunan ordu müfettişleri de varmış. Ankara'ya bunun için gelmişler. Önce Genelkurmay Başkanı ile birlikte toplanmışlar, sonra Çankaya'ya çıkmışlar. Bu bir emriniz var mı paşam sorusunun arkasında gerekirse müdahalede bulunuruz anlamı varmış. Ordudaki operasyonun bitişinden sonra bazı gazetelerde haber olarak yayımlanan bu söylenti, CHP organı Ulus Gazetesi tarafından yalanlandı. Hükümet ise bu konuda sessiz kalmayı yeğledi. Biz yetkimizi kullandık demekle yetindi.